Herkese merhaba, ben İlker. BTC Türk Hisse'nin katkılarıyla hazırlanan Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Biraz tekrardan temele dönmek istiyorum. Uzun bir süredir sadece borsa üzerine neredeyse konuşuyoruz ve aslında fark edebileceğiniz üzere bu podcast programının kategorileri İş, yatırım ve teknoloji. Teknoloji kısmıyla zaten çok fazla ilgilenmiyoruz. Sanırım teknopat olarak tanımlanıyor, öyle biri değilim. Fakat teknolojinin yatırım tarafındaki alt koluyla yine ilgilenmeye çalışıyorum. Burada da devreye genel olarak Bitcoin giriyor. Yine yakından takip etmeye çalıştığım bir fon olan ARK Invest'in dikkat çektiği alanlara bakmaya çalışıyorum. Onların da tabii raporlarından bir miktar etkilenmiş olmakla birlikte onlarla çok benzer düşüncelerim var. Her türlü gelişime ve yeniliğe heyecanla bakıyorum. Ve teknoloji kategorisini bence zaten Bitcoin ile bayağı bir dolduruyoruz. Ancak gen editleme, otomotiv sektörünün geçirmekte olduğu dönüşüm, enerji kaynaklarındaki şu anda bence kullanım açısından durduğumuz eşik ve yapmak üzere olduğumuz sıçrama, yapay zeka ve otonom teknolojileri hepsi benim oldukça ilgimi çekiyor. Tabii bunlar dışında yatırım alanını zaten çok fazla dolduruyoruz. Ve yine bir de zaman zaman konuştuğumuz aslında ana kategori olan iş kısmı var. Büyük istifa hareketi, sessiz istifa hareketi ve daha bunun gibi birçok bölüm de yaptık iş kategorisinde. Ama bir süredir o tarafı eksik bıraktığımızı düşünüyorum. O yüzden bugün yine tekrar biraz serbest çalışarak genel olarak aklımdaki bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Ayrıca tüm bunlara şöyle bir açıdan yaklaşmaya çalışıyorum ben. Öncelikle bir birey olarak çok geniş çaplı bir düşünce balonunun içinde olmalıyız. Ve bir İsviçre çakısı gibi olmalıyız adeta. Çünkü karşımıza çıkan her problemde başka bir öğrenimden faydalanmamız gerekecek. Eğer elimizde sadece bir çekiç olursa bu aynı zamanda şu demek oluyor. Önümüze çıkacak olan her problemi çakılacak bir çivi gibi görebiliriz. Ve bu da bizi hiçbir yere götürmez. Alet çantamızın birçok şeyle dolu olması gerekiyor. Hayatla ilgili, yatırımla ilgili, genel olarak tarih, felsefe, belki biraz mühendislik, matematik ve özellikle de mantık gibi birçok aletimiz olması lazım elimizde. Böylesine geniş bir çanta sadece yatırım için değil, bence hayatın kendisi için de geçerli. Olaylara bakışımız, bir değerlendirmede bulunmak ve yapmak istediğimiz değerlendirmelerde doğruya en yakın noktaya ulaşmak sanırım ana hedef olmalı. Ve sıklıkla söylediğim gibi bence hemen hemen birçok konuda şüpheci olmalıyız. Şüpheci olmak da aslında şunu gerektiriyor. Hatırlarsanız Howard Marks'ın bir sözünü daha önce de paylaşmıştım. Piyasalar dibe doğru giderken bu durumun devam edip etmeyeceğiyle ilgili şüphe duymak ve yine tam tersi şekilde piyasalar coşku içindeyken de bu coşkunun devamlılığı üzerine şüpheli olmak diyordu Howard Marks. Bence aynı şeyler piyasalar dışındaki birçok konu üzerinde de geçerli. İşte bugün de tüm bu şüphelerden, yanlış olduğunu veya yanlış gittiğini düşündüğüm bazı şeylerden konuşmak istiyorum biraz. Tabii öncesinde bölümlerin sponsoru BTC Türk Hisse uygulamasından söz etmek istiyorum. Eliptik Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanıyla, geniş yetkili aracı kurum lisansıyla hizmet veren yeni nesil bir yatırım hizmeti platformu var BTC Türk Grubun. Self-service finansal hizmetler olarak adlandırılıyor ve tamamen dijital bir platform. 7/24 canlı destek ve para transferi imkanı var. Para çekme ve yatırma işlemleri haftanın her günü gerçekleştirilebiliyor. Fakat belki de en önemlisi, pay alım satım işlemlerinde T+2 takas süresi için hemen kullan adında yeni bir özellik var. Talepte bulunmanız halinde takastaki satış bedellerinizi cüzi bir komisyon karşılığında T+0 süresinde aynı gün içinde hesabınıza aktarabiliyorsunuz. 100 TL'lik bir alt limiti var ve bu oldukça makul bir seviyede. Yine önemli bir özellik nemalandırma seçeneği var. Bankaların serbest hesaplarındaki günlük faiz işletimine benzer şekilde hisse uygulamasında portföyün nakit bekleyen kısmında nemalandırma seçeneğini yine 100 TL ve üzeri bakiyeler için isterseniz gecelik faizde değerlendirme fırsatı sunuyor Eliptik Yatırım. Ve ekstra bir avantaj yaratabiliyorsunuz böylece. Anlık para transferlerinin de 7/24 gerçekleştirilebildiğini düşünürsek efektif bir şekilde birikim ve yatırım yapılabilen bir yatırım hesabına dönüşüyor uygulama. Şu anda Borsa İstanbul tarafı var fakat gelecekte Amerika tarafı da yer alacağı söyleniyor. Benim de kullandığım bir yatırım uygulaması ve kullanım kolaylığı açısından BTC Türk Kripto tarafındakine çok benzer bir deneyim sunuyor. Yeni bir reklam filmi de yayınladılar, hem dijital hem TV'de dönmeye başlayan. Çok güzel olmuş. Onun da bir linkini bırakırım notlar kısmına. Bunlar yeni nesil uygulamalar ve 7/24 canlı destekle birlikte stabil, sağlıklı çalışıyorlar. O yüzden uygulamaya mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi yavaş yavaş bazı şüpheci yaklaşımlardan başlarsak eğer, bizim insanlık olarak ileriye doğru gidiyor olmamız bireysel anlamda da aynı eğride ilerliyor olduğumuz anlamına gelmiyor. Hatta neredeyse tam tersi geçerli ve şöyle ki, ürettiğimiz değer karşılığında gün geçtikçe daha az kazanıyoruz. Çok ciddi şekilde kritik yanlışları olan bir sistemin içindeyiz. Gençliğimden beri ben genel olarak her zaman şüpheci biriydim ve önüme konulan her şeye yanlış olduğu kabulüyle başlayıp oradan bir sonuca ulaşmaya çalışıyordum. Fark ettiğim şey de şu oldu. Daha çok gençken eğer herkesin yaptıklarını yaparsam onlarla aynı sonuçları almış olacağımı fark ettim. Etrafıma baktığımda elbette birçok insanın inanılmaz kariyerlerini görüyorum. Oldukça başarılı görünüyorlar. Yine birçoğuna baktığımda çok mutlu görünüyorlar. Yine büyük bir kısmı elde etmek istedikleri metalara ulaşma konusunda pek bir problem yaşamıyor gibi görünüyor. Ve herkes sanki bir Amerikan rüyasının içinde. Bu daha ilk gençliğimde bile bana zaten böylesine toz pembe, hiçbir defosu olmayan bir görüntü olarak biraz dürtülmesi gereken, açıklarının bulunması gereken ve gerçeklikle pek alakası olmayan şüpheli bir durum gibi görünüyordu. Hem bu kadar mutlu olmak, hem bu kadar başarılı olmak, hem de istediğin her şeye sahip olmak, istatistiksel olarak büyük bir çoğunluğun ortalama yaşadığı bir düzenin içinde pek gerçekçi görünmüyor bana. Hatta bir adım daha ileri gidelim. Kişisel olarak ben genellikle mutsuzluktan uzak biriyim. Tabii ki çok mutsuz olduğum uzun vadeli zamanlar mutlaka olmuştur. Tabii ki herkes gibi benim de etkilendiğim ya da hayatın akışını etkileyen, sizi sınırlayan, etrafınızdaki duvarları fark ettiğiniz andaki motivasyon düşüklükleri gibi hem içten hem dıştan mutsuzluk bazen etrafınızı tamamen sarabiliyor. Buffett'ın söylediği bir sözü hatırlıyorum. Başarılı olmanın tanımını şöyle yapıyordu. Etrafınızdaki sizi sevmesini istediğiniz insanların gerçekten de sizi seviyor olması başarının tanımıdır diyordu. Bakın bu tanımın içinde bence mutluluk var. Parayla ilgili hiçbir şey yok. Ve temel anlamda belki de başarının herkes için geçerli olabileceği bir tanım bu. Fakat biz çok ilginçtir ki böyle tanımlamıyoruz başarıyı. Başarı ve mutluluk bizim için rakamsal olarak ölçülmesi gereken bir şey. Ayrıca göreceli bir metrik. Çevresel faktörlerle birlikte bir sıralamaya giriliyor ve matematiksel olarak ölçümlenen başarı skalasında bu çevresel faktörün etkisiyle belirli kategorilere ayrılıyor ve başarının tanımı o lokal bölge için yapılmış oluyor. İstifa ettikten sonra fark ettiğim en önemli şeylerden birisi, bu son birkaç yıl içinde, tüm bunların hepsi inanılmaz derecede anlamsız yarışlar. Sanırım oyunun dışına çıktığınızda bir miktar bunu görebiliyorsunuz ve size ait olmayan ünvanları, apoletleri söküp sadece siz kaldığınızda kendinizi tanımlayacak içsel olmayan tüm kavramlar yok olduğunda anlıyorsunuz. Tabii tüm bunlardan sıyrılmak ve kendini soyutlamak hiç kolay değil. Hepsi hala beni inanılmaz rahatsız eden şeyler ve yine de tam olarak kurtulmanın mümkün olmadığını düşündüğüm yarışlar. O yüzden gelin hep birlikte tüm bu içinde bulunduğumuz yanlışları verilerle birlikte konuşmaya çalışalım. Ve belki eğer size sunacağım veriler ikna edici olursa, bence bundan sonrası için en azından nasıl hareket edilmesi gerektiğinin bir yol haritası ortaya çıkabilir. Şimdi şöyle başlarsak eğer, hemen hemen büyük bir çoğunluğumuzun benzer problemleri var. İyi bir eğitim, iyi bir iş, iyi bir aile ve bir noktada yaşanmak istenen iyi bir semt, güzel bir ev, güzel bir araba gibi temel başarı kriterlerimiz var. Bu anlamda baktığımızda bizim uzak akrabalarımız olan maymunlardan pek bir farkımız da yok aslında. Onlar da ormanda kendi alanlarını belirlerken diğer kabilelerle ve rakipleriyle bir yarış halindeler. En iyi bölgeyi kapmak istiyorlar. En çok meyve ağaçlarının olduğu alanı sahiplenmek istiyorlar. Ve en iyi eşlerle çiftleşmek istiyorlar. İçgüdüsel yaklaşımlar bunların hepsi. Tabii biz artık daha medeni bir toplumun içinde yaşadığımız için kabile savaşları vermiyoruz. En azından görünür bir şekilde. Ancak daha derinden, belki bu ilkel dürtülerden daha tehlikeli ciddi bir rekabet yarışı içinde oluyoruz. Ve kriterlerimizin büyük bir kısmını yanlış kurguladığımızdan dolayı birçok şey de yanlış gitmeye devam ediyor aslında. Yapmaya çalıştığımız şey, işte tüm bu problemlerimizi kendimizce çözüme kavuşturmak ve hayalimizdeki hayatı yaşamak. Sanırım bir maymun için bu hayal her gün bir ağacın tepesinde pinekleyerek sınırsız bir meyve kaynağının hemen dibinde bütün hayatını geçirmek olarak tasvir edilebilir. Elbette ne düşündüklerini gerçekten kestiremeyiz ama sanırım en temel içgüdü olarak bunu istediklerini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Peki bizim bu uzak akrabalarımıza göre kıyasla biz ne istiyoruz? Bir benzerlik kurabildik diye düşünüyorum artık. Biz de onlar gibi aynı şekilde tüm gün boyunca budalalık yapıp yüksek oranda sırt üstü yatıp sınırsız bir para kaynağına erişim arıyoruz. Ya da en azından bir daha hiçbir zaman için parayı düşünmediğimiz, istediğimiz her şeyi anında elde edebileceğimiz kadar sınırsız bir kaynak arıyoruz. Aynı o maymunların meyve kaynakları gibi. Onların bunu elde etmesi için yapması gereken şeyler bizden daha basit tasarlanmış durumda. Tabii belki bir miktar daha tehlikeli ama şöyle bir akış var. Doğru bir kabile seç ki bu çoğu zaman ellerinde olmayan bir şey ve daha güçlü bir rakibe geçiş yapmak çoğu zaman kabul edilmeyen bir denge değişimi kabilelerde. O yüzden bu ihtimali eleyebiliriz. Şöyle bir seçenek daha var. Kolektif bir şekilde bölgelerini genişletmek için ve yakınlarındaki tüm kaynakların hakim grubu olmak için genellikle savaşmak zorundalar. Biz işte bu medeniyet dışı davranışları bir kenara bırakıp sosyal bir skor tutma oyunu üzerinden nihai hayallere ulaşma yöntemini geliştirdik. Onlardan en büyük farkımız da bu. Özellikle de son 100 yılla birlikte bu çok daha açık bir şekilde görünmeye başladı. Yani para aslında bir skor tahtası ve birbirimize karşı şiddet uygulamamızın önündeki en büyük çözümlerden birisi. Tabii zaman zaman ve hatta sıklıkla tersine çalışıyor gibi görünse de. Ters şekilde çalışmasına şahit olduğumuz eylemler aslında paranın doğru şekilde dizayn edilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Ve para bütün kötülüklerin anasıdır diyerek içinden kolay bir şekilde çıkılamayacak bir problemin ürünü şiddet ve savaş ortamları. Dizaynla ilgili bir problem var burada ve sıklıkla bunu anlatmaya çalışıyorum. Birçok bölümde de giriyoruz zaten detaylarına. Özellikle de Satoshi Radyo tarafında HODL günlükleri serisinde genellikle bu tip şeyler üzerinde konuşuyoruz. Bence buradaki yayınlardan çok daha önemli o yüzden oradaki bölümler. Ve mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi temel problemi para olarak belirlediğimizde ona ulaşma yöntemlerini kategorileştirerek bir şemaya oturttuğumuzda arkasından diğer problemlerimiz başlıyor. Eğitim, iş, kariyer, evlilik ve onunla birlikte gelen diğer şeyler. Sonrasında Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde diğer ihtiyaç duyduğumuz şeyler gibi aslında bir sıralamaya oturtamayacağımız ama herkes için ortak olan hedefler var. Kimisi eğitimle başlayıp piramitte yükselmeye çalışıyor. Ve yine kimisi de ihtiyaç duyduğu, sahip olmak istediği metalar üzerinden basamaklarda ilerlemeye çalışıyor. Bu ikinci kesim bana göre zaten çok büyük bir yanılgı içinde ve üstünde de birçok kez konuştuğumuz şeyler bunlar. Zaten bugün biz de diğer yola biraz bakıyor olacağız ve eğitimle başlamak sanırım doğru bir nokta olacaktır. Bu arada nihai hedefi anladığımızı düşünüyorum. Hepimizin sanırım ulaşmak istediği ana sonuç başarı. Fakat tabii tanımlamalarda ufak değişiklikler olabiliyor ve bu alanı da biraz daraltırsak başarı tanımını sanırım genel çerçeve olarak zenginlik ve varlıkla açıklayabiliriz. Finansal bağımsızlık peşinde olan birçok kişi için de birebir geçerli bir hedef, zenginliğe ulaşmak. Zaten hatanın en büyüğü bence burada başlıyor ve bunun yerine varlıklara odaklanılmalı. O yüzden varlık tanımının da baştan yapılması gerekiyor. Kendimden örnek vermem gerekirse, ihtiyacım olan her şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Ama zengin olduğumu söylemem sanırım mümkün değil. En azından herkesin düşündüğü şekilde olan zenginlik. Sadece kaba bir hesapla bundan sonraki kalan beklenti yaşam süremin sonuna kadar eğer kritik bir hata yapmazsam, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan ömrümü tamamlayabileceğimi hesaplıyorum. Ve bu zaten çok basit bir hesap. İşleri karmaşıklaştırmaya veya bunun için aynı bir roket fırlatma mühendisliği yapmaya gerek yok. Ayrıca böyle bir noktaya ulaşınca fark ettiğim diğer bir şey de şu oldu. Asıl konumuza dönecek olursak. Şu ana kadar aldığım eğitimin ya da bana verilen eğitimin, şu ana kadar ilerlediğim kariyerin ve bana sunulan ünvanların, şu ana kadar finansal anlamda bana öğretilenlerin hiçbirinin beni bu noktaya ulaştıran şeyler olmadığını fark ettim. Daha da açık belirtmek gerekirse, içinde bulunduğumuz bu belki de simülasyon oyununun bize öğretilen kurallarının finansal anlamda bağımsızlık kazanmak üzerine değil, tam tersi şekilde bir finansal bağımlılık yaratılması üzerine kurulduğunu anlamamla başladı. Problemleri tespit etmem. Tabii kendi açımdan konuşuyorum ve elbette herkesin kendi farklı düşünceleri olabilir ama şimdi isterseniz eğitim kısmıyla başlarsak şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Daha önce de aslında benzer bir konudan bahsetmiştik ve kısmen temellerini ben endüstriyel devrim sonrasına bağlıyorum. Eğitim hayatında biz tek düze bir standart kalıplaşmış düzenin içinden geçiyoruz. Bir şekil var içine girmemiz gereken ve bana kalırsa insanların büyük bir kısmı daha en başta ilkokul çağıyla birlikte yetenekleri, arzuları ve özel ilgi alanları törpülenerek, tıraşlanarak yetişmeye başlıyor. Nasıl ve neden olduğunu bilmiyorum ama bence birçoğumuzun yetenekleri, özellikle de ilgilendiğimiz alanlar henüz daha 6-7 yaşlarından itibaren şekilleniyor ve en büyük hayallerimizi bu dönemle birlikte kurgulamaya başlıyoruz. Daha o kadar küçükken. Fakat bugün hiçbirimiz hayallerimizdeki şeyleri yapmıyoruz yüksek ihtimalle. Halbuki bizim için bunu engelleyen pek bir şey yoktu önümüzde. En azından öyle görünüyor bugün geriye dönüp baktığımızda. Herkes için de ayrıca başka başka şeyler geçerli ve herkesin bu farklı ilgi alanı kendi çevresel faktörlerine göre şekilleniyor. Ama biz aynı sıralara yerleştirilip aynı tarzda ve yüksek oranda da oldukça demode, zihinsel gelişime bana göre hiçbir katkı sunmayan bir eğitim modelinin içine sokuluyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Çizginin dışındaki fikirlerin törpülendiği bir yer eğitim sistemi. Özellikle de Türkiye için. Anne ve babası öğretmen birisi olarak söylüyorum bu arada tüm bunları. Babam bildiğiniz gibi daha önce de söylemiştim aynı zamanda bir avukat. 4 tane üniversite okumuş. Bunlardan bir tanesi ODTÜ Matematik. Diğeri Ankara Hukuk. Sosyal bilimler üzerine lisansüstü eğitim almış birisi. Ve 2000'lere kadar hem avukatlık hem de matematik öğretmenliğini bir arada yürütüyordu. Matematik altyapısını bana veren de o ve beni eleştirmek için sürekli anlattığı bir hikayesi var. İlkokul ve ortaokul çağlarında matematik dersleri verirken bana, hazırladığı soruları cevaplamaya çalışırken hep çözülmesi gereken yoldan değil de çok daha farklı farklı metotlarla çözüme ulaşmaya çalışıyormuşum. Bunu hiçbir şeyi kabul etmemem üzerine bir eleştiri olarak örneklendirerek anlatmayı çok seviyor. Sanırım bazı şeyler hiç değişmiyor dediğim gibi. Bir insan 6-7 yaşlarından itibaren kendini şekillendirmeye başlıyor bence. Ve o günlerde neyse aradan 30 yıl geçse bile bence kişilik olarak neredeyse benzer bir halde oluyor. Bugün de hala birçok şeye itiraz ediyorum. Ve onun söylediğinin aksine ben bu durumu tam tersi şekilde çok iyi bir şey olarak alıyorum ve bir iltifat olarak kabul ediyorum. Bir sorunun çözümünü bilsem bile, o bana kısa olan ve herkesin yaptığı yolu gösterse bile bunu kabul etmeyip başka yollardan aynı sonuca ulaşmaya çalışıyormuşum. Matematik de zaten bunun için en ideal derslerden birisi sanırım. Fakat ben eğer sosyal bilimler üzerine de yüksek lisans yapmış biri olsaydım ve karşımda böyle bir öğrenci olsaydı, ondan çok daha farklı düşünürdüm sanırım. Her neyse bu kısmı bir kenara bırakırsak, yine Türkiye geneli için konuşursak, şu anda istatistiklere göre okuduğunu anlama, yorumda bulunma gibi konularda dünya sıralamasının çok altlarında bir yerlerde bulunuyoruz. Aslında geçtiğimiz hafta Arjantin üzerine Satoshi Radyo'da yaptığımız bölümde yine eğitim sistemlerine bir miktar girmiştik. O bölüme de bakmanızı tavsiye ederim daha sert eleştiriler için. Ama biz burada daha çok finansal konular üzerine konuştuğumuzdan dolayı işin parasal boyutuna gelecek olursak 2022 TÜİK verilerine göre eğitime harcanan para 587 milyar TL. 2021'de bu rakam 347 milyardı. %69'luk bir artış var. Peki bunun karşılığında bizim öğrencilerimiz başarı anlamında veya genel eğitim istatistikleri anlamında %69 oranında ya da hadi ona biraz daha yakın bir eğitim başarı oranı yükselmesi gösterdiler mi? Hayır, böyle bir şey olmadı. Demek ki şunu anlamamız gerekiyor. Para doğrudan bir eğitim ölçüm metodu değil. Javier Milei'nin dediği gibi nasıl daha çok para bastığımızda zenginleşmiyorsak, aynı şekilde bu paralarla daha çok diploma bastığımızda da aptallığımızdan kurtulmuyoruz. Bu anlaşılması gereken çok ilginç bir detay. Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor. Buradaki 587 milyar liranın yaklaşık %80'i devlet harcaması ve geri kalan kısmı hane halkı ile özel kurumların harcaması. Örnek olarak yüksek öğretim için öğrenci başına harcama 50 bin liranın üzerinde. Bakın bunlar sadece birer TÜİK istatistiği aslında ve çok geniş çapta bir öğrenci topluluğunun medyan ortalaması. Bugün eğer orta sınıf bir aile çocuğu için devlet okulu yerine özel okul tercihi yapmak isterse sanırım sadece okul ücretleri yıllık 100-150 bin liralardan başlıyor. En kötüleri. Tabii bu iyi veya kötü ayrımını verilen paraya oranla şimdilik burada yapmayalım. Biraz önce de konuşmuştuk. Kabaca bir hesap yaparsak, özel okula gönderilen bir öğrencinin bugün ailelere toplam maliyeti dolaylı eğitim ihtiyaçlarıyla birlikte sanırım yıllık 200-300 bin liraları geçiyor. Burada şöyle bir soru sormak istiyorum. Biraz abartacağım çünkü anlaşılsın istiyorum. Bu öğrenciyi eğer zorunlu eğitim olmasaydı, okula göndermek yerine ki eğitim sisteminin ne kadar çürüdüğü üzerine saatlerce konuşabiliriz ama diyelim ki aile çocuğunu okula göndermek istemiyor. Bu fikir çok çılgınca görünebilir ama bunun yerine çocuğu için aynı ücreti bir yatırım hesabına aktarıyor yıllık olarak. Ve gayet muhafazakar bir portföy oluşturarak belki biraz altın alıyor, belki biraz Türkiye'nin en büyük şirketlerinden makul bir portföy kuruyor. Bütün eğitim hayatı boyunca çocuğunu okula göndermek yerine her yıl yapması gereken eğitim harcamasını bir portföye aktarıyor. Ve bunu çocuk belki 20 yaşına gelene kadar aşağı yukarı 15 yıl boyunca devam ettiriyor. Yıllık bugünün parasıyla 200-300 bin liralık bir katkıdan bahsediyoruz. Biraz önce çıkartmıştık rakamları. Şimdi bu abartı örnekteki çocuk üzerinden şunu sormak istiyorum. 20 yaşına geldiğinde bu çocuğun sahip olacağı portföy büyüklüğü mü onu hayata ve bundan sonraki yaşamına hazırlamış olacak? Ya da 20 yaşına kadar adeta çöpe atılan bu para karşılığında aldığı eğitim mi onu ilerideki yaşamında daha güvenli bir pozisyonda tutacak? Sanırım çocuğa soracak olsaydık bunun cevabı çok açık. Fakat çocuğa sormasak bile bizim gibi ileri yaşlarda olanlar için de bence çok basit ve çok açık bunun cevabı. Tabii kafayı bozup böyle çılgınca bir şeyi kanunen de yapamayacağımızdan dolayı çocuklar eğitim sisteminin içinde bir kapana kısılmış durumda. Ve eğitime yapılan harcamalar adeta bir kara delik gibi hepimizin bütçesini etkiliyor. İçinden çıkılamaz bir durumdayız bu anlamda. Çünkü şöyle ki, diyelim ki hiç çocuk yapmadığınızı varsayalım. Sadece kendi hayatınızı bir düzene sokmak istiyorsunuz. Ancak sizin çocuk yapmıyor olmanıza rağmen devlet bu inanılmaz büyük trilyon liralara ulaşmak üzere olan bütçeleri yine de dolaylı yollardan sizin cebinizden alacak zorla da olsa ve eğitim çöplüğünün içine atmaya devam edecek. Kapana kısılmışlık derken bundan bahsediyorum. İşte buradaki durum belki de orta sınıf bir ailenin çözmesi gereken en büyük problemlerden birisi. Hayatımızı güvenceye almak için eğitim almak istiyoruz. Ama eğitim sisteminin bize yaptığı tek şey finansal olarak bağımlı bir köleye dönüştürmek bizi. Bakın eğitim alınmaması gerektiğinden bahsetmiyorum. Bence de hayattaki en önemli mürşit ilimdir. Ancak bunu nasıl aldığımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Tabii eleştiriyi yine de dozunda tutalım ama benim bugün bu yayınları yaparken bahsettiğim hiçbir şey bana verilen eğitim neticesinde kendi bilgi çemberime eklediğim şeyler değil. Tüm klasik eğitim hayatımdan bahsediyorum. Daha da kötüsü, hiç kimse beni buna yönlendirmedi. Ve sanırım bu da daha acı olan kısmı. Hatta tam tersi tarafa doğru bir yönlendirme zorunluluğu içinde kaldım hep. İnanılmaz bir şey bu. Bugün ben öğrendiğim ne kadar şey varsa hepsini kendim araştırıp bulmak zorunda kaldım. Ve ondan öncesinde de tersine çalışan bu sistemde öğrenmeyi öğrenmekle geçti zamanım. Eğitim sistemi bize tam aksini vermeye çalışırken. Öğretilmiş yanlışlıkları sil baştan yapıp temiz bir defterden başlamakla zaman kaybettim. Belki de bir insanın kaybedebileceği en büyük zaman eğitim sisteminin içinde geçiyor. Çünkü oradaki ezberci ve demode örümcekleşmiş düşünceleri 15-20 yıl boyunca zihninize enjekte ettiklerinde sizin tüm bunları silip tekrar sil baştan yapmanız da en az bu duruma maruz kaldığınız süre kadar geçerli bir zaman kaybı oluyor. Ne demek istediğimi sanırım şimdi daha iyi anlatabiliyorum. Halbuki en baştan böyle yapılabilirdi. Ya da diğer uç örnekteki gibi 20 yaşına kadar ortalama üstü bir eğitim harcamasını baz alarak ailelerimiz bizim adımıza bir portföy oluşturabilirdi. Ve biz de temiz boş bir sayfadan hayata daha en başında güvenli bir noktadan başlıyor olabilirdik. Bu teorik olan uç ikinci seçeneği herkesin kabul edeceğini tahmin ediyorum. Ve şunu ekleyebilirim. Klasik eğitim sisteminin içinde o tek düze ve bir dişlinin parçası olmanın öğretildiği, bir insana finansal açıdan hiçbir katkısı olmayan bu çürümüş sistemin içinde size verilenlerle yetinmemenizi ve daha fazlası için yan dal olarak kendi eğitiminizi yürütmenizi tavsiye edebilirim. Öğrencilere ya da çocuklu ailelere. Ayrıca bunu yaparken bir yandan da kenara birikim yapmaya başlamak ve uzun bir süre boyunca devam etmek, hayata yeni atılacak bir öğrenciyi inanılmaz bir noktadan başlangıç çizgisine bırakıyor olmak demek. Kısaca eğitimle ilgili oldukça yanlış giden şeyler var ve belki sadece tek bir bölüm bile bu konu üstüne yapılabilir. Ayrıca dürüst olalım, kimsenin eğitimi önemsediği falan da yok. En azından orta ve alt sınıf için geçerli. Biz aslında o eğitim sonucunda ulaşılacak metalarla, ünvanlarla, pozisyonlarla ya da sosyal statüyle ilgileniyoruz. Bugün kimse istediği alanda eğitimini sürdürmüyor. Nerede daha çok para kazanabileceğini düşünüyorsa o alana yöneliyor. Ve bana göre bu yaklaşımın gerçek eğitimle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Zaten gerçek anlamda eğitim ve öğrenim bence işin içinden para, ünvan, statü gibi odaklar çıkartıldığı zaman başlıyor. Fakat burada takılı kalmayalım, devam edelim. Diğer önemli bir problem iş dünyası bana göre. Zaten başından itibaren belirli bir kategorileştirilmenin içinde başladığımız yarışın sonunda iyi veya kötü bir şekilde kendimizi iş dünyasında buluyoruz. Yine burada da eğitimdeki gibi bazı veriler vereceğim ama öncesinde konuşmamız gereken sanırım başka şeyler var. Kişisel olarak ben iş hayatına ilk atıldığımda fark ettiğim şeylerden birisi, zaten çok daha öncesinden beri ana hedefim olan özgür olmak fikri için çalışmak gerektiğini düşünürken şunu fark ettim iş hayatına girince. Benim bu çalışma sisteminin içinde özgür olabilmem mümkün değil. Hiçbir konum, hiçbir mevki veya hiçbir statü sembolü beni olmak istediğim noktaya ulaştıracak teklifler değil. Aksine istediğim ve hayal ettiğim özgürlükten çok daha uzaklaştıracak. Sadece dikkat dağıtıcı ve belki yalnızca paketi biraz güzel ambalajlanmış sembolik şeylerden oluşuyor iş dünyası. Eğitim sisteminden de pek bir farkı yok zaten. En azından konvansiyonel olan iş biçimlerinin. Her gün belirli başlı görevleriniz var ve genellikle bunlar günlük olarak tekrarlı bir şekilde aynı görevleri sürekli olarak yaptığınız bir sistem içinde dizayn edilmiş durumda. Ve yine çizginin dışında düşünmeye pek ihtiyaç duyulmuyor. Hatta teşvik bile edilmiyor. Sizi adeta bir makineye dönüştürüyor ve fare yarışında kalmanızı sağlıyor. Bunun birçok örneğiyle karşılaştım iş hayatım boyunca. Fark ettiğim en önemli şeylerden birisi de şu oldu. Şirketler borçlu çalışanlar istiyorlar. Bunun için kampanyalar bile yapabiliyorlar. Örneğin bizim şirketimizde hem ev hem araba için zaman zaman bize sunulan ve yine şirketin diğer grupları üzerinden sağlanan çok avantajlı tekliflerle geliyorlardı. Bir araç modeli mesela, o anki sıfır fiyatı olarak eski rakamlardan bahsedeceğim. Şu anda böyle rakamlar hayal gibi görünüyor. Mesela orta sınıf B segmenti bir araç o dönem 110 bin lira civarındayken sıfır fiyat olarak. Şirket bize bu aynı aracı avantajlı kredi paketleriyle de birlikte çok düşük faiz oranlarıyla yani 90-95 bin lira gibi rakamlara teklif edebiliyordu. Yine kendi yaptırdıkları ya da taşere ettikleri konut projelerinde tekrardan avantajlı kredi teklifleriyle ve yine uygun fiyatla ev fırsatları sunuyorlardı. Bakın bunlar kötü şeyler demiyorum ama bunlar sizi oltada tutmaya yarayan araçlar. Daha özel sağlık sigortalarından, özel okul indirimlerinden ve yine buna benzer anlaşmalardan bahsetmiyorum bile. Başka bir şey daha ekleyeyim. BES yatırımı için mesela şirket eğer siz katılmak isterseniz bu sisteme hem kendi adına bir sözleşme açtırarak hem de sizin adınıza bir sözleşme yaratarak sizin maaş kesintiniz kadar kendisi de aynı oranda katkı yaparak iki BES sözleşmesi sahibi olmanızı sağlayabiliyordu. Ben BES sistemine tamamen karşı olsam da inanılmaz avantajlı bir paket bu. Bir birim siz koyuyorsunuz, bir birim başka bir sözleşmeye şirket koyuyor ve bunların üstüne %25 devlet ekliyor ve bir de tüm bunlar üstüne paranız yatırımlarda değerlendirilip teorik olarak değerini arttırıyorsunuz ya da korumaya çalışıyorsunuz en azından. Bunların hepsi çok güzel değil mi? Fakat burada küçük bir nüans var. Tüm bu avantajlı krediler, tüm bu size sunulan yan haklar ve paketler, tüm o janjanlı title'lar yanında bir finansal kölelikle birlikte geliyor. Sanırım bir insanın hayatta çözmesi gereken en önemli şeylerin ilk sıralamalarında konut ve araba, temel yaşam standartları gibi ihtiyaçlar yer alıyor. Maslow'un piramidine geri dönersek. Ve özellikle de konut kısmı, ayrıca bugünlerde artık arabayı da dahil edebiliriz sanırım. Bu iki önemli parça, insan hayatındaki en kritik satın almaların başında gelen metalar. Zaten işte genellikle insanlara uzatılan havuç bunlardan oluşuyor. Ancak bu iki satın almayı en son konuşalım isterseniz. Ondan önce iş dünyasıyla ilgili bazı metrikler vermek istiyorum. Bugün Türkiye şartlarında eğer bir öğretmen ya da devlet memuru değilseniz ki onların da ortalama seviye olanlarının kazançlarını az çok biliyoruz ve hiç yeterli bir seviye değil. Onların çalışma saatleri evet güzel fakat karşılığında aldıkları bir değer yok ortada. Sadece suyun üstünde kalabiliyorlar nefes alabilmek için. Özel sektör tarafına geçersek de evet maaşlar iyi görünüyor olabilir ilk bakışta ki bence yine öyle değil ama şöyle bir hesaba bakalım isterseniz. İstifa ederken fazla çalışma sürelerimi hesaplamak istediğimde inanılmaz bir sonuçla karşılaşmıştım. 2021'deki son yılımda, ki son 3 ayında aktif olarak çalışmadım sayılır. Hatta Ağustos gibi ayrılacağımı söyledikten sonra hiç fazla mesai yapmadım. Doğru düzgün normal bir mesai de yapmadım. İçeride biriken 70-80 günlük izinlerimi kullanıyordum. Ama o ana kadar olan fazla çalışmalarımı hesapladığımda 2021 yılında toplamda 9 aylık süreç boyunca 589 saat fazla mesai yapmışım. Yıllık fazla çalışma sınırı sanırım yanlış hatırlamıyorsam 270 saat civarındaydı. Yine bir önceki yıl 2020 yılı içinse bu rakam 725 saatin üzerinde. Bakın bunlar normal mesailerin dışındaki çalışma süreleri. Yani son yaklaşık 2 yılımda 1300 saat üzerinde fazla mesai yapmışım. Haftalık çalışma süresini 45 saat alırsak 29 hafta fazladan çalışmışım. Yani ortalama her 2 yılda bir artı yarım yıla denk gelecek şekilde fazla çalıştırılıyoruz. Bu sadece benim için geçerli değil, o yüzden çoğul konuşuyorum. Bunun yanında istediğiniz zaman tatil yapma şansınız yok. İstediğiniz zaman bir etkinliğe katılma şansınız yok. Yine ancak her şey çok yolunda giderse hafta sonu rahatsız edilmezsiniz. Ki ben hafta sonu da çalışıyordum. Yani kısaca bir köleden hiçbir farkınız yok. Hatta sanırım o eski kölelere göre durumumuz daha da vahim. Ayrıca daha da kötüsü, maaşlarınız değer anlamında yıldan yıla eriyerek devam ediyor. Hiç kimse gerçek enflasyon oranında zam alamıyor eğer normal bir yıl sonu artışı yaşarsa. Ancak terfi aldığında veya iş değişikliği yaptığında eline bir fırsat geçiyor maaş pazarlığı için. Bunun dışında yıllar önce yaptığı bir pazarlık üzerinden her yıl tavizler verdirilerek ona sunulan artış oranlarını büyük bir çoğunlukla kabul etmek durumunda kalıyor. Yine rakamlar vermeye devam edelim. 2010'da asgari ücret 600 lira civarındaydı. Ben de çok iyi hatırlıyorum. 2011-2012'de ilk maaşım 1500 lira gibi bir şeydi. Bugün asgari ücret 11 bin liranın üzerinde. Yani 2010'a göre 20 kata yakın bir artış var ücretlerde. Yani %1900'e yakın bir artış var. Peki çok basit bir hesap yapalım. Geçtiğimiz günlerde artık bu dönemlerden sonra artmasını beklediğim bir popüler paylaşım oldu. Kim yaptı hatırlamıyorum ama yıl başına girerken her yıl bizim de Big Mac endeksi gibi takip ettiğimiz kendimize ait bir yılbaşı sepeti endeksi var. Sanırım 6-7 yıl öncesine ait bir yılbaşı sepeti fiyatına bugün sadece o saman sepetin kendisini alabiliyorsunuz. İçindeki ürünlerin hiçbirini alamıyorsunuz. Ben bu bölümü hazırlarken Kipa'nın 2010 yılbaşı sepetini buldum bir veri olarak. Bol alkollü ve lüks olarak prestijli sepet olarak sattıkları 2010 yılbaşı sepetinin fiyatı 100 lira. İçinde 3 tane farklı içki var. Sanırım bugün sadece bu içkilerden bir tanesini 1000 liraya yakın bir fiyata alabilirsiniz. Şuraya gelmek istiyorum. Eğer 2010'daki aynı sepeti bugün hesaplamak istersek neredeyse 3-4 bin liralara yakın bir fiyat çıkıyor. Yani yüksek ihtimalle asgari ücrete yakın gerçekleşen maaş artışınız karşısında sizin ihtiyacınız olacak ürünlerin fiyat artışı yani gerçek enflasyon %3000 seviyelerinde. Sadece 10-12 yıl içinde gerçekleşen bir değer erozyonu bu. Ve bu oyundan bireysel olarak galip ayrılmanın orta sınıf için hiçbir yolu yok. Amaç neydi en başta? Bir gelir üreterek, belki birikim yaparak, sonunda belirli bir vadede ihtiyaçlara ulaşmak. Ki bunların başında da ev ve araba geliyor. Ev artık bundan sonra neredeyse bir hayal olmuş durumda çalışanlar için, henüz ev alamamış olanlar için. Araba aynı ulaşılmaz düzeye doğru ilerlemeye devam ediyor. Bir şeyler inanılmaz yanlış gidiyor. Fark etmemiz lazım bunu. Yine bazı veriler vermek gerekirse daha global çapta, son 50 yılda üretkenliğimiz ve üretimdeki katma değerimiz bir GDP verisi olarak %250'nin üzerinde artarken dolar bazlı maaşlarımız ancak %115 düzeyinde artmış durumda global olarak. Ve ayrıca bu enflasyondan arındırılmış bir rakam değil. Bir de onu düşünmek lazım ekstradan. Yani bu basitçe şunu anlatıyor bize. Hep konuştuğumuz konulardan biri olan bundan 20-30 yıl önce bir ev almanın çok kolay bir iş olması durumu gün geçtikçe sürekli olarak zorlaşan bir temel ihtiyaç haline dönüşmüş durumda. Yaptığımız tek şey düzenli maaş ile para kazandığımızı sanıp aslında gerçekte zincirlerimizi biraz daha sıkıştırmak ve içinden çıkılamaz bir sarmala dönüşene kadar da farkına varamadığımız düğümler atmak. Ben de herkes gibi maaşlı çalışarak bir noktada istediğim hayata ulaşacağımı sanıyordum ilk başlangıçta. Fakat çok kısa bir süre içinde fark ettim ki eğer birikim yapmazsam, kazandığımın bir kısmını kenara atıp makul bir şekilde değerlendirmezsem sadece çalışarak ihtiyacım olan hiçbir şeye ulaşamayacağımı gördüm. Bugün Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde birkaç basamak yukarı çıkmış durumdayız. Birçok ihtiyacımız aile olarak karşılanmış durumda ama bunlar bitmiyor. Her gün, her yıl insan kendine yeni ihtiyaçlar uyduruyor. Mesela örnek olarak artık toplu yaşamdan çıkıp müstakil bir eve geçmek istiyoruz. Ama bunun için evimizi de satmak istemiyoruz. Havadan böyle bir şeyin geleceği de yok ama işte insan umut ediyor. Yani aslında hepimizin amacı bir şeylerden vazgeçmeden başka şeyler elde etmek sanırım. Fakat dünya bu şekilde işlemiyor maalesef. Birikim konusu için de aynı şey geçerli. Veya bir ev sahibi olmakla ilgili de aynı şey geçerli. Hep daha iyisini arıyorsunuz. Belki de hakkımız ama ne yazık ki hakkın olanı teslim almak için ekstradan bir çaba harcamak zorundasın. Ve istediğin her şeye istediğin anda sahip olamayacağının farkına varmalısın. Kendi uydurduğum, bizim için geçerli olan çok sevdiğim bir söz var. Bazen burada da kullanıyorum. İstediğin hemen her şeye sahip olabilirsin. Ancak istediğin her şeye hemen sahip olamazsın. Genellikle de eşime bu sözü kullanıyorum. Şimdi tüm bu total duruma baktığımızda benim çok rahatlıkla gördüğüm ve bugünlerde daha iyi anladığım bir şey varsa o da şu. Bugün beni özgür kılan noktaya herkesin tercih ettiği yolları ve her makul insandan beklenen hayatın hiyerarşik ihtiyaçlar aşamalarını, eğitim ve iş kalıplarını, bize öğretilen bütün güvenli yolları reddederek özgürlüğümü kazandım. Küçüklüğümden beri şüpheci baktığım her şey sanki beni bu noktaya getirmek içinmiş gibi. Ve bazen kendimi çok fazla Mark Baum gibi hissediyorum. Big Short filminden hatırlayanlar olacaktır. Dünyada yanlış giden birçok şey var ve bunları işaret etmek, yanlış olan şeye yanlış demek, yani susmamak veya kabul etmemek sanırım beni özgür kılan temel fikir oldu. Ayrıca herkese önerebileceğim yine bu aşamaya gelme yolculuğunda önce bir stoacılığa bakmalarını ve sanılanın aksine özgürlüğün istediğin şeylere sahip olmakla veya istediğini yapmakla değil, istemediğin şeyleri elden çıkartabilme tercihine ve istemediğini yapmama seçeneğine sahip olmanın doğru denklem olduğunu görmek gerekiyor. Bölüme biraz da bu yüzden geniş bir perspektiften düşünmekle alakalı bir şekilde başladım. Ve teknolojiden, dünyanın gidişatından, yeni heyecanlı gelişmelerden bahsederek girdim. Çünkü bana kalırsa yapılması gereken şey çok basit. Dünyanın nereye doğru gittiğini anlamaya çalışmak. Tabii not olarak hiçbir popüler fikirden etkilenmeden kendi adına bunu düşünmek. Ve rasyonel bir şekilde bu analizi yaptıktan sonra sadece birkaç tane iyi fikri seçip üzerinde yoğunlaşmak, bu alanda iş yapan firmaları bulup veya mesela Bitcoin gibi bir şeyi keşfedip, erken kabullenip, yani sadece birkaç tane paradigma değişimini anlayarak kendini ona göre pozisyonlamak ve sonrasında arkana yaslanıp beklemek. Bütün bu yanlışlıklara ve hatalı dizayn edilmiş sisteme karşı çıkabilmek için bana göre yapılması gerekenler sadece bunlar. Kritik düşünüp makul ve rasyonel kalarak zamanı bir bileşik getiri olarak kullanmak yani önemli olan. Ve ne kadar erken başlanırsa özgürlüğe giden yoldaki kaldıraç da o kadar etkin çalışacaktır. Seneca şöyle der. İnsanlar kişisel mal varlıklarını koruma konusunda tutumlu olurlar. Ancak zamanı israf etme konusuna gelince asıl tutumlu olmak gereken tek şey de en savurgan davrananlar da onlardır. Bu haftalık benden bu kadar. BTC Türk Hisse'nin katkılarıyla hazırlanan bu bölümün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Uygulamayı indirerek yeni nesil dijital yatırım deneyimini siz de deneyebilirsiniz. Ek olarak Satoshi Radyo Podcast'i altında HODL Günlükleri ismiyle 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.